Ayrım 5.
Snowball onları her an nasıl desteklemiş, nasıl özendirmişti. Johnson tüfeğinden çıkan saçmaların sırtında yara açmasına rağmen bir dakika bile durmamıştı. Bu davranışların Jones'la birlik oluşuyla nasıl açıklanabileceğini anlamıyorlardı. Soru sormak alışkanlığı olmayan Boxer bile şaşırmıştı. Yere yattı, iki ön ayağını altına aldı, gözlerini kapadı ve kendini zorladıktan sonra düşündüklerini dile getirdi. ''Buna inanamıyorum.'' dedi. Snowball, inek ahırı savaşında cesaretle dövüştü. Bunu kendi gözümle gördüm. Savaştan hemen sonra ona birinci sınıf kahraman hayvan nişanı verilmedi mi? Sikluer, bu bizim hatamız oldu arkadaş, dedi. Bizi felakete sürüklemeye çalıştığını şimdi biliyorum. Bunlar hep gizli kağıtlarında yazılıdır. Boxer, ama yaralanmıştı, dedi. Kanları akarak koştuğunu hepimiz gördük. Sikluer, bu bir danışıklı dövüştü, diye bağırdı. Johnson tüfeğinden çıkan saçmalar onun sırtını ancak sıyırdı. Okuma bilsen onun kağıtlarında kendi yazısıyla yazdıklarını sana gösterirdim. Kurdukları plana göre Snowball en kritik noktada bize kaçmak için işaret verecek, savaş alanını düşmana bırakacaktı. Başarmasına da kıl payı kaldı. Şunu da söyleyeyim size arkadaşlar. Kahraman önderimiz Napolyon olmasaydı o hainlerin istediği olacaktı. Jones ile adamları avluya girer girmez Snowball'un dönüp kaçtığını, arkadaşlarımızdan birçoğunun da onun peşinden sıvıştıklarını hatırlamıyor musunuz? Hepsinin paniğe kapıldığı ve savaşın kaybedilmiş gibi göründüğü bir sırada Napolyon arkadaşın insanlara ölüm diye bağırarak öne atıldığını, dişlerini Jones'un bacağına geçirdiğini unutmadınız ya. Sikuler bunları söylerken durmadan sıçrıyordu. Sikuler olayı böyle açıkça anlatınca hayvanlar bunları hatırlar gibi oldular. Hiç değilse en kritik bir anda Snowball'un dönüp kaçtığını unutmamışlardı. Ama Boxer henüz rahatlayamamıştı. Snowball'un baştan beri bir hain olduğuna inanamıyorum, dedi. Sonradan yaptıkları başka ama inek ahırı savaşında iyi bir arkadaş olduğuna inanıyorum. Sikuler çok ağır ve azimli bir sesle, önderimiz Napolyon arkadaş şunu kesinlikle, evet kesinlikle açıkladı. Snowball öteden beri Johnson ajanıydı. Evet, isyan söz konusu olmadan önce bile öyleydi. Boxer, aa o başka, dedi. Napolyon arkadaş öyle dediyse doğrudur. Sikuler, işte doğru düşünüş budur arkadaşlar, diye bağırdı. Fakat aynı zamanda ışıldayan küçük gözleriyle Boxer'a yan yan baktığı da görüldü. Gitmeye hazırlanırken durdu, etkili bir sesle, bu çiftlikteki arkadaşların hepsini uyarıyorum, dedi. Gözlerinizi açık tutun. Zira Snowball'un ajanlarından bazılarının bu anda aramızda gizlenmiş bulunduğunu sandığımız bazı ipuçları vardır. 4 gün sonra akşamüstü Napolyon hayvanların avluda toplanmasını emretti. Hepsi toplandıktan sonra Napolyon evden çıktı. Nişanlarının ikisini de takmıştı. Son zamanlarda kahraman hayvan 1. ve 2. sınıf nişanlarını kendine vermişti. 9 iri köpek etrafında oynaşıyor, öteki hayvanların tüylerini diken diken kaldıran korkunç hırıltılar çıkarıyorlardı. Çok fena bir şey olacağını sezmiş gibi hayvanlar oldukları yerde titreşiyorlardı. Napolyon durdu, toplantıya sert bir gözle baktı. Sonra tiz bir ses çıkardı. Köpekler hemen ileri doğru atıldılar. Domuzlardan 4'ünü kulaklarından yakaladılar, bağırta çağırta Napolyon'un ayağının dibine kadar sürüklediler. Domuzların kulakları kanıyordu. Köpekler kan tadını alınca çılgına döndüler. Hepsinin şaşkın bakışları altında üçü Boxer'a saldırdı. Boxer onları görünce kocaman ayağını kaldırdı, köpeğin birini havada yakalayarak yere yapıştırdı. Köpek avaz avaz bağırırken ötekiler kuyruklarını kısıp kaçtılar. Boxer köpeği ezip öldürmek mi, salıvermek mi gerektiğini öğrenmek için Napolyon'a baktı. Napolyon'un yüzü değişmişti. Köpeği bırakmasını sert bir sesle Boxer'a emretti. Bunun üzerine Boxer ayağını kaldırdı, köpek acı içinde uluyarak kaçtı. Az sonra karışıklık yatışmıştı. Köpeklerin sürükledikleri 4 domuz titreyerek bekliyorlardı. Suçlu oldukları suratlarının her çizgisinde görülüyordu. Şimdi Napolyon onlara suçlarını itiraf etmelerini emretti. Bu domuzlar Napolyon'un pazar sabahı toplantılarının kaldırılmasını istediği gün protesto edenlerdi. Daha fazla dayanamayıp suçlarını açıkladılar. Snowball kovulduktan sonra onunla gizlice ilişki kurduklarını, değirmeni yıkarken ona yardım ettiklerini, hayvanlar çiftliğinin Bay Frederick'e verilmesi için onunla anlaşmış olduklarını anlattılar. Snowball'un yıllardan beri Johnson gizli ajanı olduğunu kendi ağzından işittiklerini de sözlerine eklediler. Domuzlar açıklamalarını bitirince köpekler hemen onların gırtlağına saldırıp paraladılar. Napolyon korkunç bir sesle, başka suçlarını itiraf edecek olanlar var mı, diye sordu. Yumurta olayında direnme teşebbüsüne ön ayak olan üç tavuk ileriye doğru geldi. Snowball'un rüyalarına girerek Napolyon'un emirlerine karşı gelmeleri için onları teşvik ettiğini söylediler. Onların da boğazı kesildi. Sonra bir kaz geldi. Geçen yıl hasatından 6 başak buğday çaldığını, onları gece yediğini itiraf etti. Bir koyun da Snowball'un teşvikiyle içme havuzuna işemiş olduğunu söyledi. İki koyun Napolyon'a çok sadık olan ihtiyar bir koçu öldürdüklerini bildirdiler. Öksürüğü tuttuğu bir sırada onu ateşin etrafında kovalamak suretiyle öldürmüşlerdi. Bu koyunlar da hemen orada parçalandılar. Böylece itiraf edenler çoğaldıkça cesetler Napolyon'un ayağının dibine yığılıyordu. Jones kovulduktan sonra hiç duyulmamış olan kan kokusu havaya yayılmıştı. Her şey olup bittikten sonra domuzlarla köpeklerden başka hayvanların hepsi toplu olarak korku içinde dışarıya çıktılar. Snowball ile birlik olan hayvanların hainliği mi, seyretmiş oldukları gaddarca verilen cezalar mı, hangisinin daha korkunç olduğunu kestiremiyorlardı. Eski günlerde de aynı derecede dehşet verici kan dökme olayları olmuştu ama bu seferkinin kendi aralarında meydana gelişi her şeyden beterdi. Jones gittikten beri çiftlikte hiçbir hayvan başka bir hayvanı öldürmemiş, bir farenin bile canına kıyılmamıştı. Hayvanlar değirmen inşaatının olduğu yere çıktılar. Isınmaya çalışır gibi birbirlerine sokularak orada yattılar. Clover, Muriel, Benjamin, inekler, koyunlar, bir sürü kaz ve tavuk hepsi oradaydı. Yalnız kedi yoktu. O, Napolyon toplantı emrini vermeden az önce ortadan kaybolmuştu. Bir süre kimse konuşmadı. Yalnız Boxer ayakta duruyordu. Uzun kara kuyruğunu yandan yana sallayarak gidip geliyor, şaşırmış bir halde ara sıra kısaca kişniyordu. Sonunda konuştu. "Anlamıyorum," dedi. "Böyle şeylerin çiftliğimizde meydana gelebileceğine inanmazdım. Bu işte bizim bir hatamız olmalı. Benim görüşüme göre tek çare daha çok çalışmaktır. Bundan sonra sabahları bir saat daha erken kalkacağım." Sonra tırıs yürüyüşüyle ağır ağır uzaklaştı. Taş ocağına gitti. Gece yatma saatine kadar oradan birçok taş toplayıp değirmene kadar getirdi. Hayvanlar sessizce Clover'ın etrafına sokulmuşlardı. Bulundukları yüksekçe yerden çiftliğin hemen her tarafı görülebiliyordu. Ana yola kadar uzanan çayır, ot tarlası, koruluk, içme havuzu, sürünmüş tarlalarda sürmeye başlayan gür yeşil ürünler, bacalarından duman tüten çiftlik binalarının kırmızı kiremitleri hepsi gözlerinin önünde seriliydi. Güzel, berrak bir ilkbahar sabahıydı. Otlar ve yaprakları fışkıran çitler güneş ışınları altında parlıyordu. Çiftlik hiçbir zaman bu kadar sevimli görünmemişti hayvanlara. Burası kendi çiftlikleriydi. Karış karış her parçasının kendi öz malları olduğunu hayrete yakın bir duyguyla hatırladılar. Aşağılara doğru bakarken Clover'ın gözleri yaşla doldu. Düşündüklerini dile getirebilseydi birkaç yıl önce insan neslini yok etmek amacıyla harekete geçmelerinin hedefi bu olmadığını söyleyecekti. İhtiyar Major onları ilk defa ayaklanmaya çağırdığı gece bekledikleri şeyler bu korkunç kan dökme sahneleri değildi. Clover geleceğin nasıl olacağını düşünürken gözünün önünde canlanan, açlıktan ve kırbaçtan kurtulmuş, hepsi eşit, hepsi kendi yeteneklerine göre çalışan, güçlüleri zayıfları koruyan bir hayvan topluluğu idi. Şimdi ise bilmediği bir nedenle öyle bir hale gelmişlerdi ki kimse düşündüğünü söylemeye cesaret edemiyor, hırlayan vahşi köpekler etrafta dolaşıyor, arkadaşlar çirkin suçlarını itiraf ettikten sonra parçalanarak öldürülüyorlardı. Clover'ın kafasında direniş, söz dinlememek gibi düşünceler yoktu. Bu şartlar altında bile Johnson zamanındakinden daha iyi bir durumda olduklarını biliyor, her şeyden önce insanların geri gelmesini önlemek gerektiğini biliyordu. Ne olursa olsun o sadık kalacak, emirleri yerine getirecek ve Napolyon'un önderliğini kabul edecekti. Gene de kendisi ve öteki hayvanlar bu sonuç için ümit kurmuş, çalışmış değillerdi. Yel değirmeni için bunca emek sarf etmeleri, Johnson tüfeğine göğüs germeleri bunun için değildi. Clover'ın düşünceleri böyleydi ama bunları ifade edecek sözleri bulamıyordu. Sonunda bu sözlerin az çok yerine geçebileceğini varsaydığı İngiltere hayvanları şarkısını söylemeye başladı. Etrafında oturan hayvanlar da ona eşlik ettiler. Şarkıyı 3 defa tekrarladılar ama hiçbir zaman yapmadıkları gibi şarkıyı ağır ağır, hazin bir sesle söylediler. O sırada iki köpekle birlikte oradan geçmekte olan Sikuler, önemli bir şey söyleyeceğini belli eden bir tavırla yanlarına yaklaştı. İngiltere hayvanları şarkısının Napolyon arkadaşın emriyle yasak edilmiş olduğunu bildirdi. Sikuler sert bir sesle "Ona artık gerek kalmadı arkadaşlar," dedi. O bir isyan şarkısıydı. Şimdi isyan tamamlanmış bulunuyor. Hainlerin ölüm cezasına çarptırılmaları son sahneydi. İç ve dış düşmanlar yenildiler. İngiltere Hayvanları şarkısı gelecekte daha iyi bir topluluk kurulması özlemini açıklıyordu. Bu topluluk şimdi var olduğuna göre şarkının artık bir anlamı kalmamış olduğu açıkça bellidir. Çekinmelerine rağmen hayvanlar belki de itiraz edeceklerdi ama koyunlar her zamanki dört ayak iyi, iki ayak fena nakaratını tutturup dakikalarca meleğince tartışma önlendi. O günden sonra İngiltere Hayvanları şarkısı bir daha işitilmedi. Yerine şair Minimus başka bir şarkı bestelemişti. Sözleri şöyle başlıyordu. Hayvanlar çiftliği, hayvanlar çiftliği, inan benden sana zarar gelmez hiçbir zaman. Bu şarkı her pazar sabahı bayrak çekildikten sonra okunurdu. Ama hayvanların yanında gerek bestesi gerekse sözleri bakımından İngiltere Hayvanları şarkısının güzelliğine erişemiyordu. Bölüm 8. Ölüm cezalarının verdiği korku yatıştıktan birkaç gün sonra hayvanlardan bazıları 6. buyrukta hiçbir hayvan başka bir hayvanı öldürmeyecek diye yazılı bulunduğunu hatırladılar ya da hatırladıklarını sandılar. Bunu domuzların veya köpeklerin işitebileceği bir yerde söylemeye cesaret edemediği halde gözleriyle gördükleri ölüm cezalarının bu buyruğa uymadığını düşünüyorlardı. Clover 6. buyruğu okumasını Benjamin'den rica etti. Benjamin her zamanki gibi böyle işlere karışmayacağını söyleyince Clover Muriel'i çağırdı. Muriel buyruğu okudu. Hiçbir hayvan başka bir hayvanı öldürmeyecek nedeni olmazsa. Her nasılsa bu son iki kelime hayvanların aklından çıkmıştı. Ama şimdi buyruğa aykırı hareket edilmiş olduğunu görüyorlardı. Çünkü Snowball ile birlikte olan hainlerin öldürülmesi için önemli bir neden vardı. Yıl boyunca hayvanlar bir yıl öncekinden daha çok çalıştılar. Yel değirmeninin duvarlarını eskisinden bir misli daha kalın yaptılar. Yapı işini vaktinde tamamlamak, aynı zamanda çiftlik işlerini görmek hiç de kolay değildi. Bazen hayvanlar Johnson günündeki çalışmalarından çok fazlasını yaptıklarını ve daha iyi beslenmediklerini düşünüyorlardı. Pazar sabahları Sküler uzun bir listede yazılı rakamları onlara okur, her türlü ürünün eskisine kıyasla cinsine göre %200, 300, 500 oranında artmış olduğunu açıklardı. Hayvanlar ona inanmamak için bir neden görmüyorlardı. Çünkü isyandan önceki durumun ne olduğunu pek hatırlamıyorlardı. Ama gün olurdu ki keşke daha az rakam, daha çok yiyecek olsa diye düşünürlerdi. Artık bütün haberler Squealer aracılığıyla verilmekteydi. Napolyon 15 günde bir bile ortaya çıkmıyordu. Evden çıktığı vakit yanında yalnız köpekleri değil, önünde yürüyen ve Napolyon'un konuşacağını haber vermek için borazan gibi öğrü öğ diye öten siyah bir... Denildiğine göre evde bile Napolyon öteki domuzlardan ayrı olan bir dairede oturur, yemeklerini tek başına yer, iki köpek ona hizmet ederlermiş. Yemek takımı camlı dolapta saklanan Crown Derby takımıymış. İsyan ve zafer yıl dönümünden başka Napolyon'un doğduğu gün de tüfek atışıyla kutlanacakmış. Napolyon artık sadece Napolyon denilmez, resmi bir biçimde önderimiz Napolyon arkadaş denilirdi. Domuzlar ona tüm hayvanların babası, insanlığın düşmanı, koyunların koruyucusu, ördek yavrularının dostu gibi unvanlar icat etmekten hoşlanırlardı. Sküler konuşmalarında Napolyon'un yüceliğinden, yüreğinin iyiliğinden, her yerdeki hatta özellikle öteki çiftliklerde cehalet ve kölelik şartları içindeki hayvanlara karşı beslediği sevgiden söz ederken gözyaşları yanaklarına akardı. Başarılı veya sevindirici bir olay oldu mu bunun gururu Napolyon'a verilirdi. Bir tavuğun önderimiz Napolyon arkadaşın sayesinde 6 günde 5 yumurta yaptım ya da havuzdan su içen iki ineğin birbirine Napolyon arkadaşın önderliği bereketiyle bu suyun tadı ne kadar güzel oldu dedikleri sık sık işitilirdi. Çiftlikteki genel duyguları Minimus'un yazdığı Napolyon arkadaş başlıklı şiir şu sözlerle dile getirmişti. Öksüzlerin babası, mutluluk kaynağı, yemliklerin koruyucusu, yüreğim ateşleniyor yüzünü gördükçe, gökteki güneş gibi şahane, sakin göllerine baktıkça. Kullarının sevdiğini sen onlara verirsin. Dolu mide, temiz saman, büyük küçük her bir hayvan ahırında rahat uyur. Sensin bizi koruyan Napolyon arkadaş. Bir yavrum dünyaya gelse o henüz büyümeden bir karış boyunda domuzcuk iken sana sadık kalmayı öğrenirdi. Ve ilk çıkardığı ses şu olurdu. Napolyon arkadaş. Napolyon bu şiiri beğendi. Onu büyük samanlığın duvarındaki yedi buyruğun karşısına yazdırdı. Sküler'in beyaz boya ile çizdiği Napolyon'un profil resmi şiirin üst tarafına kondu. Bu sırada Wimper'in aracılığı ile Napolyon, Frederick ve Pilkington ile dolambaçlı pazarlıklara girişmişti. Keresteler henüz satılmamıştı. En istekli alıcı Friedrich idi ama uygun bir fiyat vermiyordu. Aynı zamanda bazı dedikodular yeniden dolaşmaya başlamıştı. Friedrich ile adamları hayvanlar çiftliğini ve müthiş bir kıskançlık yaratan yel değirmenini yıkmayı tasarlıyorlarmış. Snowball halen Pinkfield çiftliğinde saklanıyormuş. Yaz ortalarında 3 tavuk gelip Napolyon'u öldürmek için hazırlanan bir plana Snowball'un zorlamasıyla katıldıklarını itiraf edince hayvanlar çok korktular. Tavuklar derhal ölüm cezasına çarptırıldılar ve Napolyon'un korunması için yeni tedbirler alındı. Geceleri yatağın dört köşesinde birer köpek nöbet tutuyordu. Pinkeye isimli genç bir domuza bir görev verildi. Napolyon'un zehirlenmesi olasılığına karşı onun yemeklerini önce Pinkeye tatacaktı. Yine o zamanlarda Napolyon'un keresteleri Pilkington'a satacağı açıklandı. Hayvanlar çiftliği ile Foxford çiftliği arasında bazı ürünlerin takas edilmesi için bir anlaşma yapılacaktı. Napolyon ile Pilkington arasında ilişkiler ancak Whimper aracılığıyla sürdüğü halde şimdi bu ilişkiler daha dostane olmaya yüz tutmuştu. Hayvanların Pilkington'a karşı hiç güvenleri yoktu ama onu korktukları ve nefret ettikleri Frederick'e yeğliyorlardı. Yaz ilerleyip değirmenin inşası tamamlanmak üzereyken çiftliğin haince bir baskına uğrayacağı söylentiler hızlandı. İşitildiğine göre Friedrich silahlı 20 adamla saldırıya geçecekmiş. Polislere rüşvet vermiş. Böylece çiftliğin tapularını ele geçirdiği zaman polisler hiçbir soru sormayacaklarmış. Üstelik Friedrich'in hayvanlarına karşı zalimce davrandığı hakkında Pinkfield'dan korkunç haberler geliyordu. Friedrich yaşlı bir atı öldürünceye kadar dövmüş, ineklerini aç bırakıyormuş. Bir köpeği ocağa atarak yakmış. Akşamları eğlenmek için horozları dövüştürürken mahmuzlarına jilet bıçağı parçaları tutuyormuş. Arkadaşlarına böylesine işkence yapıldığını işiten hayvanların hiddetten kanları kaynamıştı. Bazen de hep birden Pinkfield çiftliğine baskın yaparak hayvanları kurtarmak istediklerini bağıra çağıra söylüyorlardı. Fakat telaşa kapılmamalarını, Napolyon arkadaşın stratejisine güvenmelerini Sequoyalar onlara öğütlüyordu. Bununla beraber Frederick'e karşı beslenen kin gittikçe artıyordu. Bir pazar sabahı Napolyon samanlığa geldi. Keresteleri Frederick'e satmayı hiçbir zaman düşünmediğini, onun gibi aşağılık bir yaratıkla alışverişte bulunmayı kendine yakıştırmadığını söyledi. İsyan haberini yaymak üzere gönderilmiş olan güvercinlere Foxwood'a gitmelerini ve insanlara ölüm sloganı yerine Frederick'e ölüm sloganını kullanmaları emredildi. Yaz sonlarında Snowball'un yeni oyunları ortaya çıktı. Buğday tarlalarına otlar bürümüştü. Snowball'un gece gelip tanelere ot tohumu karıştırmış olduğu anlaşıldı. Bu işte Snowball ile birlik olduğunu itiraf eden bir kaz zehirli bir bitki yutarak intihar etti. Hayvanlar bir şey daha öğrendiler. Sandıkları gibi Snowball'a kahraman hayvan birinci sınıf nişanı hiçbir zaman verilmemiş, bu yalanı inek ahırı savaşından sonra Snowball etrafa yaymış. Nişan almak şöyle dursun, savaşta korkakça davrandığı için azarlanmış. Bu sefer de hayvanlar bu haberi hayretle dinlediler. Fakat olayın akıllarında yanlış kalmış olduğunu Sequoyalar onlara anlattı. Sonbahara tarım işleri de aynı zamanda yürütüldüğü için çok yorucu çabalar sonucunda yel değirmeni tamamlandı. Makinaları henüz kurulmamıştı. Whimper bunları satın almak işiyle uğraşıyordu. Ama yapı işi bitmişti. Tecrübesizliğe, ilkel takımlar kullanılmasına, aksiliklere ve Snowball'un hainliğine rağmen değirmen tam gününde bitirilmişti. Yorgun fakat gururla dolu olan hayvanlar yarattıkları şaheserin etrafında dolaşıyorlardı. Değirmen gözlerine öncekinden daha güzel görünüyordu. Duvarları eskisinden bir misli kalındı. Dinamitten başka hiçbir şey yıkamazdı onları. Hayvanlar bu işe ne kadar emek verdiklerini, hayal kırıklıklarını nasıl yendiklerini, değirmen kanatları dönmeye başlayıp da dinamo işleyince hayatlarında ne büyük değişiklikler meydana geleceğini düşündükçe yorgunluklarını unuttular. Zafer çığlıkları atarak değirmenin etrafında oynaştılar. Napolyon köpekleri ve horozu ile birlikte geldi. Bitmiş işi gözden geçirdi. Başarılarından dolayı hayvanları kutladı, değirmenin adının Napolyon Değirmeni olacağını ilan etti. İki gün sonra hayvanlar özel bir toplantıya katılmak üzere samanlığa çağrıldılar. Napolyon keresteleri Frederick'e sattığını bildirince hepsi şaşkına döndü. Ertesi gün Frederick'in arabası gelip keresteleri taşımaya başladı. Pilkington'la dost göründüğü sürece Napolyon Frederick'le gizlice anlaşmaktaymış. Foxwood çiftliği ile bütün bağlar koparılmıştı. Güvercinler aracılığıyla Pilkington'a hakaret dolu haberler gönderilmiş, güvercinlere Frederick'e ölüm yerine Pilkington'a ölüm parolasını kullanmaları için uyarılmışlardı. Aynı zamanda Napolyon, hayvanlar çiftliğine baskın yapılacağı yolundaki masalların uydurma olduğunu söyledi. Frederick'in hayvanlarına eziyet ettiği de çok abartılıymış. Bütün bu dedikoduları herhalde Snowball ile ajanları çıkarıyorlardı. Snowball'un Pinkfield'da saklandığı da yalanmış. Hatta oraya hiçbir zaman ayak basmamış. Gerçekten Foxwood'da hem de lüks içinde yaşıyormuş. Geçen yıllar süresince Pinkerton'un misafiriymiş. Domuzlar Napolyon'un kurnazlığına hayran kaldılar. Pinkerton'la dost görünmek suretiyle Frederick'in teklif ettiği fiyatı 12 sterlin artırmayı başarmıştı. Squealer'ın dediğine göre Napolyon'un yüksek zekasını gösteren şey kimseye, hatta Frederick'e bile güvenmemesiydi. Frederick, kelistelerin parasını çekle ödemek istemiş, halbuki çek ödeme vaadini taşıyan bir kağıt parçasından ibaretmiş. Ama Napolyon ondan daha akıllı çıkmış, paranın 5'er sterlinlik banknotlarla ödenmesinde ısrar etmiş. Gerçekten de banknotlar keliste kaldırılmadan önce kendisine verildi. Bu para yel değirmenine ait makinelerin satın alınmasına yetecek kadardı. Keresteler süratle taşınmıştı. Hepsi kaldırıldıktan sonra samanlıkta özel bir toplantı daha yapıldı. Frederick'in verdiği banknotlar hayvanlara gösterildi. Napolyon iki nişanını takmış, mutlu bir gülümsemeyle kürsünün üstündeki samanların üzerine uzanmıştı. Kağıt paralar yanı başındaki bir tabağa yerleştirilmişti. Hayvanlar birer birer önünden geçtiler, paralara uzun uzun baktılar. Boxer burnunu uzatarak onları koklayınca nefesi incecik kağıtları hışırdattı. Üç gün sonra bir kıyamettir koptu. Yüzü ölü gibi bembeyaz olan Whimper bisikletiyle yoldan hızla yukarı çıktı. Bisikleti avluya attı, çiftlik evine daldı. Bunun üzerine Napolyon'un dairesinden korkunç bir öfkeyle boğulan böğürmeler çıktığı işitildi. Haber çiftliğe ateş gibi yayıldı. Banknotlar sahteymiş. Frederick kelisteleri bedava almıştı. Napolyon hayvanları hemen toplantıya çağırdı. Korkunç bir sesle Frederick'i ölüme mahkum ettiğini ilan etti. Yakalandığı gün diri diri kaynar suya atılacağını söyledi. Aynı zamanda Frederick'in haince yaptığı bu işten sonra en kötü olayların uzun zamandan beri beklenen saldırıya geçebileceklerini bildirdi. Çiftliğin etrafına nöbetçiler konuldu. Pilkington'la yeniden iyi ilişkiler kurulabilmesi ümidiyle 4 güvercin dostane bir mesajla Foxwood'a gönderildi. Ertesi sabah baskın başladı. Hayvanlar kahvaltı etmekteyken nöbetçiler koşa koşa geldiler. Frederick'le adamlarının çiftlik parmaklığından içeri girmiş olduklarını bildirdiler. Hayvanlar baskıncıları karşılamak için cesaretle ileri atıldılar. Fakat bu sefer inek ahırı savaşında olduğu gibi kolayca zafere ulaşamadılar. Gelenler 15 kişiydi. 6 kişinin elinde tüfek vardı. Onlar 40 metre kadar yaklaşınca hep birden ateş ettiler. Hayvanlar korkunç patlamalara ve etlerine batan saçmalara dayanamadılar. Napolyon ile Boxer'ın onları kışkırtmak için gösterdikleri gayretlere rağmen az zamanda geri püskürtüldüler. Birçoğu yaralanmıştı. Çiftlik binalarına sığındılar. Tahta aralıklarından ve budak deliklerinden gizlice dışarı baktılar. Değirmen dahil otlak çayırının tamamı düşman elindeydi. O anda Napolyon ne yapacağını kestiremiyormuş gibi aşağı yukarı dolaşıyor, hiç sesi çıkmıyor, dimdik duran kuyruğu titriyordu. Arzu dolu gözleri Foxwood çiftliğine doğru çevrilmişti.